Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanına, kalbin sesinde, Erkan Radyo'da hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün yine çok güzel, çok kıymetli bir misafirimizle sizlerle birlikteliğimize başlamış olduk. Bizleri Erkan Radyo'dan, kalbin sesinden takip ediyorsunuz. İstanbul 105.0 frekansıyla sizlerle buluşuyoruz. Ve bugün Ahmet Sücülülü'yü programımızda ağırlıyoruz. Ahmet hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, siz nasılsınız?
Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun, iyiyiz. Birçok program yaptık bu zamana kadar. Yani farklı konukları ağırladık. Farklı bağlamlarda meseleleri masaya yatırdık. Bugün ama çok daha farklı bir coğrafyaya ve iklime evet. Uzanacağız. Niyetimiz Hindistan'a konuşmak. İnşallah. Ahmet Sücülülü Hindistan uzmanı olarak kendini geliştirmeye gayret ediyor. Bu uğurda çalışmalarını sürdürüyor ve İnşallah. Yine gidip gelmelerini, seferlerini sürdürüyor. Biz de bugün Hindistan'a neden gidilir? Hindistan'da neler yapılır? Hindistan'daki coğrafi durum, Hindistan'daki psikolojik atmosfer nasıl bir atmosfer? Bunlara değineceğiz. Oradaki Müslümanların özellikle haleti ruhilerine değineceğiz. Neler yapıyorlar? Nasıl bir yaşayışları var? Bunlara değineceğiz. Bu tip bilgileri senden rica edeceğiz.
İnşallah.
Yani açıkçası programımızın böyle olmasını niyet ediyoruz. Biz genelde şöyle yapıyoruz Ahmet. Programda konuklarımızı şöyle tanımak istiyoruz kısaca da olsa. Tabii. Senden birazcık dinlesek neler yaparsın, nelerle uğraşırsın? Biraz bahsedebilir misin
bunlardan? Tabii, tabii inşallah. Adım Ahmet Sücüllü. İstanbul Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Nasipse bu senede mezun olacağım inşallah. Üniversite yıllarımdan beri çeşitli vakıflarda, STK'larda görev almaya çalıştım. Sürekli bir enerjimi doğru yöne atfedip orada sürekli faaliyetlerde bulunup çeşitli coğrafyaları görmeye çalıştım. Kimi zaman sosyal girişimcilikle ilgilendim, kimi zaman münazarayla, kimi zaman bir Avrupa Birliği projesiyle yurt dışına çıkmak nasip oldu. Daha sonradan TÜGVA'nın bölge uzmanlığı projesiyle Hindistan-Pakistan'la ilgilenmeye başladım. Biraz da o dönemde aslında bir böyle arayışlarım vardı, odaklanma problemim vardı. Ne yapacağımı tam olarak kestiremiyordum. Ne yapmayacağımı biliyordum. Sonra TÜGVA'nın bu projesi de çıkınca Hintçe Urduca öğrenmeye başladım. Elhamdülillah da 3 senedir Hintçe ve Urduca bayağı mesafe kat ettim. Şu anda konuşabiliyoruz, anlayabiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz o bölge insanıyla. Yaklaşık bölgede zaten 1,5 milyara yakın insan var. Hindistan, Pakistan, Bangladeş özelinde baktığımız zaman. Orayla ilgilenmeye başladım. Oraya seyahatlerimi gerçekleştiriyorum. Dillerini zaten öğrenmek nasip oldu. Bu şekilde devam ediyorum.
Hayatını sürdürüyorsun.
Evet.
Hindistan'a gittin geldin.
Evet.
Ne kadar kaldın orada?
Yaklaşık 2 ay boyunca oradaydım. 8-9 tane şehri gezme fırsatım oldu oradayken. Genellikle başkent New Delhi'de, Yeni Delhi'de kalmıştık.
Peki orada sizi böyle bir karşılayan, size refakat eden oldu mu? Yoksa tüm imkanları kendiniz mi sağladınız?
Şöyle, Türkiye'de İstanbul Üniversitesi'nde bizim dili aldığımız bir hocamız vardı Urdu dili bölümünde. Hintliydi kendisi. Onun biraz faydası, yardım oldu. O noktada gideceğimiz dil kursu veya işte konuşacağımız hocalarla. Ancak evinden orada konaklayacağımız yere kadar birçok işte taşıma, ulaşım vasıtası, oradaki sorunlarımız çoğu zaman kendimiz hallettik. Halletmek zorunda kaldık bir açıdan da. Bu şekildeydi yani.
Çok güzel. Tabii bu şimdi farklı da bir tecrübe yani.
Tabii.
Avrupa'ya genelde bizim ülkemizdeki gençlerin yüzü Avrupa'ya, batıya dönük oluyor. Sen yüzünün doğuya dönmüş oldun. Bu da farklı bir gelişime doğru seni itiyor. Çünkü coğrafyası da farklı, insan tipi de farklı, yaşayışları da çok farklı. Ben de birkaç ülkeye ziyaret ettim bu zamana kadar ama Hindistan coğrafyası, o coğrafya çok daha farklı bir iklime sahip. İnsanların yaşayışları, özel hayatları çok daha farklı. İnternette dolaşan biz bilgilerle aslında biraz tanıyabiliyoruz. Sen bizzat yakinen oraları görmüş oldun. Evet. Peki nasıl bir şey hissettin? Yani Hindistan'a indiğin an özellikle nasıl bir hissiyatın oldu? Çünkü mesela Türkiye'ye gelen Afrikalılar özellikle şey soruluyor. Yani Türkiye'ye geldiniz ilk ne hissettiniz diye. Onlar genelde sigara dumanından rahatsız olduklarını söylüyorlar. Hani insanlar çok fazla sigara içiyor dışarıda. Bizim ülkelerimizde bu kadar sigara içilmiyor diye. Sen orada ne hissettin? Yani uçaktan indin, Hindistan'a indin. Yani ne hissettin o an?
Öncelikle şöyle bir daha önceki Pakistan deneyimim de etkisiyle daha böyle havanın etkisi vesaire. Coğrafya zaten az çok Pakistan'da kestirmiştim hani nasıl bir coğrafya olduğuna dair. Hindistan'da biraz daha az bir his uyanmıştı Pakistan'ın etkisiyle. İlk Pakistan'a vardığımda ben daha çok böyle bir garip duygular hissetmiştim. Yani bir de daha önceki işte nasip olan Avrupa seyahatlerimin de etkisiyle tabii kıyaslamalar vesaire yapmak mümkün oluyor. Yani bir de ülkemizde yaşadığımız o rahat süreçleri vesaire görünce tabii ister istemez ben nereye geldim sorusu oluşuyor ilk akta. Daha sonra adapte oluyorsunuz. Belli bir süre, 2 hafta geçtikten sonra vesaire oraya ayak uydurabiliyorsunuz. Ve şunu fark ediyorsunuz oradayken artık yani kendi ülkenizdeki ya da batıdaki bir normla orayı düşünmüyorsunuz. Hmm. Orayı yani bir şekilde kabullenmiyorsunuz. Artık oranın yaşam tarzına ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir farklılık olmuştu benim için. Ve o süreçten sonra yani yemek kültürüne de alışmamız noktasında olsun. Oraya gezme, oranın insanlarla anlaşma. Artık biraz daha oraya ayak uydurmaya çalıştık. Çünkü eğer orada yani coğrafyada vakit geçirmek istiyorsanız, oradan nefret etmemek istiyorsanız daha doğrusu ayak uydurmaya, orayı daha iyi tanımaya, insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz zaten.
Eyvallah. Peki biraz şunu rica edelim senden. Hindistan'la alakalı bilgi alalım.
Tabii.
Yani ne kadar insan yaşar, ne kadar Müslüman, ne tip inançlar var değil mi? Çok fazla inanç var mesela orada. Birçok hayvana mesela inanıyorlar, tapıyorlar yani. Hakikaten böyle bir sapkınlık da söz konusu maalesef. Biraz bunlardan bahsedelim.
Tabii. İlk önce isterseniz Hindistan İslam'ın nasıl geldiğinden bahsedeyim. Mesela 300 milyon bir Müslüman nüfusu olduğundan bahsediyoruz. Çoğu zaman mesela Hindistan dediğimizde ilk akla inek ve İşte ineklere tapındığı geliyor mesela ya da sosyal medyada işte çoğu zaman duyduğumuz, gördüğümüz, izlediğimiz bu oluyor daha çok. Bu noktaya dikkat çekiliyor. Ama çoğu zaman gözümüzden kaçırdığımız bir nokta orada İslam var, orada Müslümanlar var. Bu noktayı göremiyor biliyoruz çoğu zaman. Özellikle 711 yılında Mahmud Es-Sekafi önderliğinde İslam oraya gitmeye başlıyor hicretten sonra. Devamında da Gazneli Mahmud'un akınlarını görüyoruz binli yıllarda. Devamında da anne tarafından Çingiz'den gelen, baba tarafından da Timur'dan gelen Babürlü İmparatorluğunu görüyoruz. Muhammed Zahirüddin Babür. Onun etkisiyle İslam alt kıtada, Hint alt kıtasında hakim olmaya başlıyor. Ondan sonra alt kıtanın tümünde İslam'ın yavaş yavaş yayılmaya başladığını görüyoruz. Ondan sonraki süreçte İngilizlere kadar ki 1700-1800'lerdeki sürece kadar İslam alt kıtada hakim oluyor. Hüküm sürüyor. Devamında tabii o İngilizlerin işte bölünmenin ardından Hinduların daha fazla sosyal, siyasi, ekonomik anlamda daha da rahat hareket edebildiğini, bu noktadan sonra nüfusunun sürekli bir artış içerisinde olduğunu, Hindistan'ın da 1947'de hem İngiliz İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanırken Pakistan'la beraber birbirinden de ayrılmasının etkisiyle Müslümanlar zor duruma düşüyor ülkede. Biraz İngilizlerin de eliyle Hinduları daha çok yukarıya çıkarttığını, Müslümanları da biraz daha alt tabakaya itmeye çalıştığını da görüyoruz alt kıtada. Bundan sonraki süreçte işte Müslümanların güç kaybetmesi, sosyal, siyasi zeminde artık varlıklarını sürdürememesinin etkisiyle de tabii daha kötü imkanlara sahip olmaya başlıyorlar. Ve bugün de bunu ister istemez maalesef hissedebiliyorsunuz alt kıtadayken. Ama gene de azımsanmayacak ölçüde yani 300 milyon yani 1 milyar 350 milyona yakın Müslüman nüfusu Hindistan nüfusu varken
300 milyonu
yani neredeyse %20'lik kısmı Müslümanlardan oluşuyor.
Peki mesela Müslümanlık nasıl yaşanıyor orada? Bizim ülkemizdeki gibi mi yaşanıyor? Yoksa orada da mesela şey var mı? Oradaki batıl inançların etkisi olmuş mu? Yani bir Müslüman ineğe de tapabiliyor mu aynı zamanda? Çünkü bu tip şeyleri mesela Afrika'da gördüğümüz oldu bizim. Böyle şeyler söz konusu mu?
Şöyle bahsedelim o zaman. İlk önce oradaki dinlerden bahsedeyim. Kimler var, neler var? Ve bunların etkileşiminden doğan dinlerden de bahsetmeye çalışayım. Yani o kadar farklı bir kıta ki hem çok fazla din var, çok fazla dil var. Yani 100 kilometrede bir dil değişebiliyor, din değişebiliyor. Yani böyle farklı bir coğrafya Hint alt kıtası. Böyle olunca da tabii ister istemez şaşırabiliyorsunuz. Çok ilginç görüntülere sahne oluyor. Mesela Hindistan'da %78'ine yakını Hindu'dan oluşuyor şu anda. %20'ye yakını Müslümanlar. Geri kalanında Sikh, Jainist, Hristiyan da var. İngilizlerle, Portekizlerle beraber Hristiyanların da varlıklarını görüyoruz orada. Mesela Sikh diye bir din var. Müslümanla Hindu'nun karışımı bir şey aslında. Yani hem Müslümanlıktan bazı ibadet biçimlerini alıyorlar hem de Hindulardan bazı ibadet biçimlerini alıyorlar. Mesela cenaze törenleri biraz bize benziyor. Sonra abdest alma gibi farklı, tam bizim gibi olmasa da farklı ritüelleri var. Yani bunları görünce tabii şaşırıyor insan.
Hindistan'da yani Hintçe mi konuşuluyor? yoksa Urduca mı konuşuluyor?
Şimdi şöyle, yaklaşık 28 tane eyalet var ve 9 tane de özerk bölge var yanılmıyorsam. Şu anda bazı özerk bölgeler sonradan eyalete dönüşebiliyor vesaire, o yüzden tam ayırt edemedim şu anda. Ancak şöyle bir şey, her eyaletin kendi resmi dili var normalde. Şimdi Hindistan'da genel olarak baktığın zaman her eyalete göre dil değişiyor. Ancak ortak işte sosyal, siyasi, hukuksal alanda Hintçe ve İngilizce. Müslümanlar da Urduca'yı kullanıyor. Pakistan'da da aynı şekilde mesela. Yani her eyalete göre dil değişiyor ama ortak alanlarda vesaire Hintçe, yani Urduca kullanılıyor orada da.
Çok güzel. Yani çok kültürlülüğün bir etkisinden bahsedebiliriz değil mi?
Tabii.
Zaten kıyafetlerinden, müziklerinden, hatta filmlerinden de Hindistan'ı biz böyle çok kültürlü, çok farklı çeşitli insan tiplerinin yaşadığı bir yer olarak biliyoruz. Bu tabii inanç anlamında özellikle farklılığı bazı noktalarda, hani az önce bahsettiğim sapkınlık derecesine varması üzücü bir durum. Yani işte fareye tapılması mesela ya da başka yani çok daha farklı inanç eksenlerinin olması, İslam'la bağdaştıramayacağımız, İslam'la açıklayamayacağımız şeyler. Bu tip tecrübelerin oldu mu? Gördün mü böyle şeyleri?
Şöyle oldu, evet, farklı. Yani şunun da etkisi var tabii. Şimdi oradaki bir baskı, oradaki bir zorlamayla beraber insanlar içine kapanabiliyor. Yani şöyle daha net özetleyeyim. Mesela İngilizlerin hakim olmaya başladıktan sonraki süreçte biraz daha Müslümanların içe kapanmak zorunda olduğunu, hatta dine farklı şeyler girmesini engellemek adına o dönemde daha da içe kapanıklayıp kendini korumaya çalıştığını görüyoruz. Yani mesela o bölgeye az, şunu da söyleyebiliriz o noktada. Hindular için de bu söz konusu aynı zamanda. Sadece İslam için değil. Mesela Hindular da belli dönemde yani o dışarıdan gelen Hindistan mesela, Hint insanı hiçbir zaman dışarıya çıkmak istememiş. Çıkmamış da. Çünkü verimli toprakları olmuş her zaman. Yani o dönemde sürekli dışarıdan, Büyük İskender'den tutalım da daha sonra Gaznelilere kadar sürekli bir dış akına maruz kalmış o bölge. Ve öyle olunca da ister istemez Hindular da bu kas sistemi de aslında oradan çıktığı söyleniyor. Kendilerini korumak için. Yani o sosyal statüyü kendi içerisinde hala korumak adına Hindu kas sistemini oluşturuyorlar. Ve dinleri de bu dini metinlerinden de bunu devam ettiriyorlar. Bu şekilde bir gelen süreç oluyor. Tabii İslam'a baktığımız zaman da işte bu şeylerden, daha dıştan gelen etkilerden daha az etkilenmek adına biraz daha yeniliklere kapalı olduklarını söyleyebiliriz. Bugün işte biz mesela baktığımız zaman yeni şartları, hayat şartları vesaire değerlendirip oradan farklı hükümlerinde açık olup olmamasını tartışıyorsak ama onlar biraz daha bu noktada kapalı olduğunu söyleyebiliriz yani.
Hindistan bir de galiba şöyle bir tarafı da var. İnsanların zengin olanlarıyla fakir olanlar arasında büyük uçurumlar var.
Tabii tabii.
Yani Türkiye'de yapılan bir Hindistanlı insanın düğününü hatırlıyorum mesela. Milyon dolarlar harcanmıştı.
Tabii.
Ama aynı zamanda Hindistan'ın içerisinde çok daha fakirlik açık seviyesinde yaşayan insanlar da var. Bu uçurum ülkenin sosyolojik yapısıyla itibaren yani bölgesel mi dağılıyor, yoksa mesela bir getto atmosferi söz konusu mu? Bir zengin şatafatlı bir mahallenin yanında bir fakir bir mahalle var mı?
Karşılaşabiliyorsunuz. Evet, en son dediğiniz daha doğru bir yaklaşım olabilir. Şu ana kadarki izlenimlerim hiç değilse onu gösterdi bana. Yani aynı anda mesela Delhi için mesela Old Delhi var, New Delhi var. Yani Yeni Delhi, Eski Delhi. Eski Delhi'de Müslümanlar yaşıyorken işte bir kilometre ötesinde hemen Yeni Delhi diye bir yer var. Rezidanslar yükseliyor vesaire. Ve Eski Delhi'de mesela Müslümanların daha çok ağırlıklı yaşadığını görüyorsunuz. Bu o dönemdeki işte Babürlü İmparatorluğu, Müslüman Türk İmparatorluğu'na da ev sahipliği yapmış kısmi bir dönemde başkent dini yapmış bir yer ve devletin de oraya daha az yatırım yaptığını, temizlemediğini ve daha çok affedersiniz pislikten geçildiğini maalesef şahit oluyorsunuz. Ama Yeni Delhi tarafına geçtiğiniz zaman mesela devlet binalarının orada olduğunu, daha çok işte büyükelçilik binalarının orada olduğunu, lüks işte tüketimin orada daha fazla yaşandığını, AVM'lerin olduğunu görüyorsunuz. Bu iç içe aslında. Yani mesela bir adam karın tokluğuna çalışabiliyor aynı zamanda. Diğeri onun yanında işte onu çalıştırabiliyor. Buna birlikte şahit oluyorsunuz. Mesela yaklaşık %20'si açlık sırrında neredeyse. Yani karın tokluğuna çalışıyor Hintliler bu noktada. Ama yaklaşık 400 milyona yakın da bir çok zengin kısım var. Üst tabakası var. Orta halk hane büyüse de ne kadar tam olarak daha Hindistan'da olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz hiç değilse. Ama baktığımızda yani şunu anladım ben o bölgeye seyahat ederken, Hindistan deyince çok iyi ya da çok kötü değil de bir bütün olarak anlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela gene uzay çalışmalarında görüyoruz, enerjide görüyoruz, yazılımda bunlar gerçekten çok iyiler. Mesela Tata markasını burada bile rastlayabiliyorsunuz Türkiye'de. Hı hı. Dünyaya pazarlıyorlar. Mesela Mars'ta uydusu bulunan 4. ülke. Yani sıralama bakımından 3. olsa da Amerika, Rusya ve Çin'den sonra 4. ülke. Hı. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, bir de bunun yani şimdi insan hakları kısmındaki yaşanan sıkıntılar, oradaki işte çocuk kaçırılma olayları vesaire düşündüğünüzde, yani tam iyi tam da kötü diye bir şey çıkmıyor. Bir bütün olarak algılıyorsunuz Hindistan'ı. Hmm. Bu şekilde bir tecrübem de oldu.
Hindistan biraz o zaman şöyle yani hakikaten hem siyasi anlamda hem ideolojik anlamda hem insanların yaşayış anlamında çok farklılığın olduğu bir yer. Bir bütünlükten o zaman söz edemiyoruz değil mi?
Evet.
Maalesef yani batısıyla doğusu aynıdır ya da doğusuyla batısı farklılık göstermiyordur diyemiyoruz.
Diyemiyoruz. Hatta şöyle bir ilginç anekdotu da aktarmış olayım.
Gerçi sen bahsettin 100 metrede bir dil değişiyor.
Tabii. Mesela şöyle bir gariplik vardı. Biraz önce de kısmen bahsetmiştik dil konusunda. Şimdi ben mesela orada Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde dil eğitimi almıştık kısmen. Güneydeki bir Hintli de bizimle birlikte Hintçe öğrenmeye geliyordu. Hmm. Bazı yani özellikle kırsal kesimlerde Hintçeyi konuşmuyorlar, bilmiyorlar daha doğrusu. Böyle bir gariplikten de söz edebiliyoruz. Yani ne kadar işte devlet dairelerinde, okulda vesaire Hintçe, İngilizce resmi dil olarak kullanılsa da eğitimin daha kısa yani ulaşamadığı kırsal kesimlerde insanlar Hintçe bilmiyorlar mesela. Hmm. Böyle bir gariplik de var. Yerel dillerini konuşuyorlar biraz da.
Evet, çok ilginç. Peki Hindistan'ın yönetim biçimi, yönetim sistemi nasıl?
Federal cumhuriyet var şu anda ülkede ve eyaletler var zaten. Eyaletler yönetiliyor. Her eyaletin kendi valisi oluyor. Valisi bir başbakan gibi düşünebiliriz o yönetim. Yani kendi iç işlerinde eyaletin kendi bütçeleri oluyor. Tabii bu gene genel hazineden dağıtılıyor bütçeler. Eyaletin yoğunluğuna göre biraz da merkezi yönetimin işte cumhurbaşkanının, devlet başkanının tasarrufunda bir bütçe yönetimi vesaire oluyor. Ama dediğimiz gibi dış işlerinde yani eyaletin kendi dış işlerinde direkt ülkenin devlet başkanına bağlıyken eyaletin yönetimi kendi bir iç işlerine bağlı. Onun kendi eyaletin sağlık bakanı olabiliyor. İşte onunla ilgili maliye bakanı olabiliyor. O tür şeyler o şekilde yönetiliyor.
Evet, ilginç. Peki insanların şeyleri, siyasi tutumları ideolojik anlamda belirgin mi? Yoksa normal alışılagelmiş şeyi devam ettiriyorlar mı?
Şöyle mesela sokakta gezerken Hindistan'da caddelerde bir Hintlinin Müslüman mı, Hindu mu, Sih mi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hmm. Yani bu kimliğini belirtmek onlarda çok önemli bir şey. Mesela bir Hindu'nun aracına bindiğiniz zaman işte kendisi Shiva'ya mı tapıyor, işte Vişnu'ya mı tapıyor onu fark edebiliyorsunuz. Kullandığı işte arabasına yapıştırdığı ibarelerden, o tanrı figürlerinden ya da bir Müslümansa arabasında ait olabiliyor. Ayetlerin yapıştırılmış olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da tesbihin vesaire o tarz. Ya da sihse zaten kafasında takkesinden zaten bu onların has bir biçimde var. Üçgen evet. Biçimde bir örtme şekilleri var. Oradan zaten anlayabiliyorsunuz. Hristiyansa yine haç vesaire üzerinde bulunduruyor. Yani bu biraz hani üstünlük mücadelesini o dış görünüşe yansıtma biçiminde algıladım ben orada gezerken. Yani hepsi belirtme, ne olduğunu belirtme gereği duyuyor biraz. O
ne var. Kadar ne kadar şey var, farklı din var? Kaç tane farklı din var orada?
Yani tam olarak bilmiyorum ama Hristiyanlığın, Cainizmin, Sihizmin, İslam'ın, Budistlerin, Hinduların, Hinduizmin orada yaşandığını, var olduğunu biliyoruz hala.
Yani birçok dinden bahsedebiliriz orada.
Ya şöyle bir şey var. Sadece dinle kalmıyor. Dinin içerisinde de bir farklı yapılaşmaların olduğunu da görüyoruz. Tabii tabii çok fazla. Yani bu Hindular mesela kendi içerisinde çok farklı tasarrufta şeyde bulunuyorlar. Farklı görüşlere sahipler. Budistler de kendi içerisinde mesela o tarz şeylere sahipler. Farklı yani bu şekilde.
Evet. Ne zaman bir daha yolculuk nasip olursa?
Nasip olursa 30 Haziran'da tekrar 2 aylık bir süreç içerisinde Hindistan'a gideceğiz. Nasipse.
Yine aynı ekiple mi gidiyorsunuz?
Evet. Yeni eklenen arkadaşlarımız da oluyor arkadan gelen. Ama daha ilk ekip biz olduğumuz için öyle bir nasip olduğu için biz gene devam ediyoruz yani.
İyi, çok güzel. Yani oradaki uzmanlığını geliştirmek istiyorsun değil mi? Oraya tabii, dair uzmanlığını. Tabii. Evet. Ne tür okumalar, ne tür çalışmalar yapıyorsunuz şu an?
Bir yıl boyunca Hindistan-Pakistan üzerine okumalar yaptık. Özellikle yani bunun oradaki ne tür dinler var, sosyal, siyasi yapıları nasıl, ekonomik, kültürel açıdan nasıl bir Hindistan, Hint alt kıtası var. Bunun üzerine çalıştık. Farklı okumalar yaptık bir hocamızla beraber. Çok da güzel, verimli geçmişti.
Yani çalışmaları üzerine koyarak sürdürüyorsunuz. Bunun yanında yeni gelen arkadaşlara da destek oluyorsunuz değil mi?
Tabii tabii. Aslında yani, bir mimandarlık yapma sonra bir süreci de. Tabii tabii. Katılım yani dileyen arkadaşlar özellikle hazırlık 1. 2. sınıftakiler TÜGVA'nın bölge uzmanlığı projesine başvuruda bulunmalarını isterim. Sonuçta farklı bir coğrafya. Bizim oralarda bulunmamız ülkemiz adına, oradaki Müslüman insan adına, Müslümanlar adına önemli. Hı-hı. Bu noktada orada
hangi ülkeler var orada?
Şöyle Çin, Hindistan, Rusya var ve İran ve İsrail için de Farsça ve İbranice öğretiliyor programda. Bu açıdan da değerli buluyorum açıkçası
programı.
Evet
yani olayı bir bütün olarak ele almak önemli. Sadece tabii dili öğretip bırakmak, hı-hı, ya da sadece bölge öğretip bırakmaktan tabii ziyade aynı zamanda oralara sefer düzenlemek, hı-hı, oralara gidip gelmek önemli. Hı-hı. Biz zaten yolculuğa çok önem veriyoruz biliyorsun.
Tabii tabii ki de.
Seferlerin insanı çok geliştirdiğini, seferlerin, hı-hı, insanı çok şey öğrettiğini düşünüyoruz. Hı-hı. Bu anlamda hem gezerek hem okuyarak, hı-hı, insan tekamülünü çok daha iyi bir şekilde sürdürüyor. Allah yolunuzu açık etsin diyelim.
Allah razı olsun.
İnşallah
cümlemizin için.
Gidip gelmeler çoğalır. Oradaki, hı-hı, Müslümanlarla alakalı da güzel çalışmalar, hı-hı, olur. Peki Müslümanlar ki yani farklı dinde olanlar kendilerini belli ediyorlar dedin.
Evet.
Müslümanların yaşayışı nasıl? Hı-hı. Nasıl bir inanç eksenleri var? Yani dindarlar mı, hı-hı, yoksa farklı bir şekilde mi ibadet ediyorlar? Hı-hı. Nasıl mesela Müslümanların durumu? Camiler var mı? Ezan sesleri, hı-hı, duyuluyor mu Hindistan'da?
Şöyle Delhi'deyken yeni Delhi kısmında özellikle çok fazla ezan sesine şahit olmuyorsunuz. Ama eski Delhi'de mesela Cuma Mescid var. Cuma Mescid'in olduğu kısım. Ezan sesini duyuyorsunuz ve
Cuma
bu insanı...
Cuma Mescid'i yeni bir, eski bir yapı mı?
Eski bir yapı. Babürler döneminde yapılmış, hı, bir yapı. Zaten şunu şahitlik ediyorsunuz. Yani ülkedeki mimari yapının, o farklı estetik yapının çoğu Babürler döneminde. Türk Müslüman İmparatorluğu döneminden kalma. Taç Mahal'de de bunun örneğini görüyoruz. Hı. Burada işte Agra Kalesi'nden tutalım da diğer işte unsurları yapılara kadar birçok yerde hep Müslüman izlerini görüyorsunuz. Bunu işte Fars'ın, Türk mimarisinin, Orta Asya geleneğinin örneklerini orada fark edebiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz o örnekleri.
Evet, çok güzel. Ailenin tutumu nasıl sana? Yani ne diyorlar ailen?
Evet. İlk başta garip gelmişti. Yani özellikle dediğim gibi biz Hindistan'ı çok fazla tanımıyoruz. Oradaki mesela Pakistan'ı da tanımıyoruz. Oradaki insanlar bizi hasbelkader biliyorlar yine de. Biz böyle olunca tabii ya da sosyal medyada olsun, internette, televizyonda, Hindistan'da yani çok fazla iyi şeyler duyulmadığı için...
Evet.
İster istemez bir kötü algı oluşuyor. Yani ne yapacaksın orada, neler yap, niye gidiyorsun oraya, gitmesen boşver oğlum gibi şeyler de duymuştum ailemden.
Peki Hindistan'a neden gitmeliyiz?
Hindistan'a neden gitmeliyiz? Özellikle ya kendi açımdan bahsedersek, yaklaşırsam ben bir mühendisim. Yani bir mühendislik açısından da Hindistan'da dediğim gibi yazılım, uzay teknolojide, enerjide iyi. Ben düşünüyorum ki neden biz bunu kullanamayalım? Neden bir işbirliği süreci içerisinde olmayalım diye düşünüyorum. Şu ana kadar çok fazla ilişkilerimizi ilerletemedik. İşte çeşitli dezavantajlar ya da işte bizim Hindistan'a pek fazla gitmememizden dolayı, orayı bilmiyor oluşumuzdan dolayı pek fazla ilişkilerimizi geliştirme fırsatımız olmadı. Biz bu noktada görev ve niyetlendik diyelim.
Evet. Siz öncülük yapıyorsunuz.
Evet.
Devam da edecektir.
İnşallah.
Programın süreci nasıl? Ne zaman sonlanacak program? Ne kadar daha devam edecek?
Normalde 4 yıllık bir süreç proje. Hı hı. Yani 4 yıllık süreci daha doğrusu Türkiye'de oluşuyor. Daha sonra yüksek lisansa göndermek üzerine bir niyetleri var. Mesela bu sene arkadaşlarımızdan 3'ü okullarını bitirdikleri için yüksek lisansa gönderildiler ve kabul aldılar. Orada yüksek lisans eğitimine de başlayacaklar. Yani sadece şu, biz oraya dili öğretelim bitti. Öyle bir şey yok. Yani diyor ki, yani bize diyorlar, bölgeyi çok ince bir şekilde öğreneceksiniz. Orada yüksek lisans yaparken her yerini gezeceksiniz. Orayı çok iyi bileceksiniz diyorlar. Ve dilini de öğrettik diyorlar. Bu aşamada tabii baktığımız zaman bir bölgenin dilini biliyorsunuz. Oraya seyahat etme fırsatınız var. Okumalarla bunu desteklendiriyorsanız tabii bölge uzmanı olma olasılığınızda yani o şey seviyeye de ulaşıyorsunuz ister istemez, evet, yani.
Mesela Türkiye'nin uluslararası arenadaki tanımı işte Osmanlı'yla özdeşleşmiş olması, hı hı, tarihle beraber, hı hı, anılması. Hindistan'ın, hı hı, da mesela uluslararası arenada tanıma biçimi filmleri, müzikleri, hı hı, dansları, tabii, gibi şeylerden ortaya çıkıyor. Hı hı. Sende bir farklılık oluştu mu? Yani Hindistan'a, hı hı, gittikten sonra artık daha farklı tanıyorum dediğin şeyler oldu mu?
ya şu oldu işte ise artık Bollywood filmlerini izlemeye başladım işte ise. Yani 2,5 saatten az sürmeyen filmlerini artık normal karşılamaya başladım. Özellikle Hintlerin artık insan yapısını da çözüyorsunuz. Mesela süreyle vakitle artık biraz daha kavgalı olmamanız gerekiyor o bölgedeyken. Çünkü bir saat dedikleri şeyi mesela 5 saat boyunca karşılık bulamayabiliyorsunuz o bölgede. Tabii farklı farklı tecrübeler oluyor. Belki ileride daha fazlasını anlatmak nasip olur diyelim.
Oraya siz İstanbul'daki, Türkiye'deki ekibinizle beraber gittiniz.
Tabii, tabii.
Oradan ev mi tuttunuz?
Evet, orada kendimiz ev araştırıp tutmuştuk. Biraz da dediğim gibi buradaki hocamızın da tabii yardımı olmuştu. Farklı bir ev. O ev kendimiz düzdük. Yatakları vesaire kendimiz aldık. Biraz farklıydı. Tabii kiraladık. O şekilde.
Zor olmadı mı?
Gayet zordu ama güzel tecrübelere sahip olduk. Yani ondan sonra
duruyor mu?
Yok. Yani daha sonra dağıttık tabii evi. Oradaki işte ihtiyaç sahiplerine falan vermiştik kalan malzemeleri. Zaten daireyi kiralık tutmuştuk. Yine bu sene de muhtemelen bir benzeri olacak.
2 aylık kiralayacaksınız evet. Daireyi. Evet, çok güzel. Büyük bir tecrübe.
Gerçekten iyi bir tecrübe yani. Evet. Normalde bir üniversite öğrencisi için.
Peki mesela Hindistan'la alakalı okumalar yapmak isteyen, Hindistan'la alakalı uzmanlaşmak isteyenlere şu an ne tür tavsiyelerin olur? Nasıl bir başlangıç yapabilirler?
Öncelikle sadece sosyal medyadan Hindistan'ı takip edemezsiniz. Onu söylemek lazım.
Aslında sosyal medyadan direkt olarak bir şey öğrenmek ya da uzmanlaşmak internetten çok mümkün değil, değil mi?
Tabii, tabii.
Yani sadece Hindistan üzerinde söylemiyorum bunu birçok konuda. Yani İslam tarihine uzmanlaşmak isteyen bir insan ya da ne bileyim işte Suriye sorunuyla alakalı, Suriye'deki iç savaşla alakalı derinleşmek isteyen bir insan sadece interneti kullanmak istiyorum dediği zaman bunu sağlayamaz. Daha çok yüzeysel bilgileri, insanların fikirlerini, insanların görüşlerini oradan duymuş olur. Bu anlamda ben çok önemsiyorum gidip gelmeleri de. Yani sizin orada kalmanız, oradaki insanlarla diyaloğa geçmeniz, o yerel dilleri öğrenmeye çalışmanız, hatta oradaki yemekleri yemeniz, değil mi?
Tabii.
Mesela Hindistan'da bir yemek kültürü var.
Tabii.
Ona da değinelim birazdan.
Tamam.
Yani önemli bir olay. Ve bunu devamlı sürdürmek adına da, istikrarı korumak adına da gitmeleri, gelmeleri belli bir rutine bağlamak. Yani her sene gidiyorum demek. Mesela 3 sene boyunca her sene giden bir adam sonuçta oradaki değişimi, dönüşümü de hissetmeye başlar
tabii,
zamanla.
Tabii.
Bu anlamda çok önemli. Yani internetle sınırlamak uzmanlaşmayı, derinleşmeyi geçerli bir durum değil. Ben o yüzden
tabii.
sana Hindistan bölge uzmanı dedim. Çünkü sen oraya gidip geldin.
Tabii.
Orayla alakalı yatıp kalkıyorsun. Orayla alakalı bir derdin var artık. Bunu devamı sürdürmek gerekiyor.
Evet, kesinlikle. İlk benim yaptığım tecrübelerimden bahsedeyim o zaman. Bir literatür taraması yapmıştım. Daha çok ülkemizde Hindistan'la ve Pakistan'la Pakistan'la daha çok işteyse Hindistan'la kısıtlı bir bilgi erişimimiz var. Yani çok fazla araştırma, yayın, bilgi çıkartmamışız. O noktayla, o bölgeyle. Daha çok bu Pakistan üzerine yoğunlaşmış. Pakistan'a gidip orada eğitim alan hocalarımız vesaire olduğu için Pakistan mezunlarının yaptığı çalışmalarla biraz Pakistan birikimi oluşmuş. Hindistan'da bu noktada biraz daha eksiyiz. Daha çok literatür taraması yapmıştım. Kim ne yazmış, ne yapmış, tezlere, makalelere daha fazla okuma fırsatım bulduk. Kitap zaten kısıtlı kitap sayılarımız. Daha çok dediğim gibi makale ve tezlerden yararlanmıştım. Bunda da bu noktada da özellikle bazı üniversitelerin gelen uluslararası işte Hindistan'dan, o bölgeden, Hint halk kıtasından gelen öğrencileri çalıştırılan konulardan çok verim almıştım. Çünkü o bölgeyi bilen direkt birinci kaynak insandan o çalışmaların yaptırılması, oradan bilgi alınması daha doğru, daha iyi neticeler, işte olayı kavramak adına daha doğru bilgilere erişebiliyorduk. Bu açıdan faydalı olmuştu mesela. Yani bunu çünkü zaten çoğu zaman duyarız. İngilizlerin işte mesela bir Hatay'ın bir mahallesindeki bir konuyu bir işte ya da gittiğimizdeki bir tarikatı çalıştırdıklarını biliyoruz mesela. Bunu yapıyorlar üniversitede. Biz de bunu yapmaya başlayınca mesela Hindistan adına da bunu görünce mutlu olduk açıkçası. Bu tarz bir... Bunun devamında işte biraz yabancı kaynaklardan da yararlanmak gerekti. Yani tabii ilk kendi kaynaklarımızı tüketip ondan sonra bir İngilizce üzerinden de farklı farklı işte yapılan çalışmaları göz atmaya çalıştık. Dediğim gibi ilk önerim, tavsiyem literatür taramasının yapılması, ilgilenen alanını keşfedilip o alana yönelik okumaların yoğunluklu olarak yapılması.
Evet, eyvallah. Türkiye'de Hindistan'la alakalı çalışmalar nasıl peki, ne durumda?
Yani şu anda çok bir dil açısından Hindoloji bölümü var Ankara'da. Urdu dili edebiyatı var 3 yerde. Selçuk'ta, Ankara'da, Ankara Üniversitesi'nde. Bir de İstanbul Üniversitesi'nin Urdu dilinde. Bu dil hariciyle birlikte dilin yanında edebiyatla alakalı çalışmalar yapılıyor. Bu yani özellikle İkbal, Muhammed İkbal gibi işte... oradaki şahsiyetler adına işte Ebul Kelam Azat gibi, sonra farklı Mevdudi gibi şahsiyetler üzerine çalışmalar yapılıyor. Ancak bu tabii çok fazla Hindistan gibi bir ülke için adına yeterli değil. Çok eksiyiz bu durumda. Tabii daha çok kat etmemiz gereken yol var bu noktada. Yani biraz da kısıtlıyız yani.
Eyvallah. Çalışmamız gerekiyor diyorsun.
Tabii çok durmak çalışmamız devam. İnşallah.
Eyvallah. Güzel gidiyor. Yani ben senin bu enerjinden, Hindistan'la alakalı enerjinden etkilendim.
Allah razı olsun.
Biz de oraya gidebilir miyiz peki? Nasıl gideriz oraya gitmek istiyorsan?
Şöyle, Hindistan bu noktada çok zorluk çıkartmıyor. Bir turist olarak gitmek istiyorsanız $103 karşılığında.
Vize ücreti.
Vize ücreti, evet, turistik vize ücreti.
Dolar da yükseldi malum. Evet, yani şimdi evet. O da bir zorluk oluşturuyor. Eskiden olsa $103, yani 100 liraya falan diyorduk, 150 lira diyorduk. Evet. Rahat oluyorduk da. Evet. Son yıllarda dolar yükseldi.
Evet, onun etkisiyle belki vize ücretini karşılamakta gençler zorluk yaşasa da Hint para birimi, Hint rupisinin TL karşılığındaki biraz daha farkı olması. Yani TL daha değerli olduğu için oradaki harcamalarınızda vesaire daha rahat edebiliyorsunuz. Belki bu yönden biraz daha hani pozitif, mutlu olabiliriz.
Ne ucuz yani. Hindistan'da? Ne ucuz?
Ya bir kere aç kalmıyorsunuz yani, en kötü bir chicken biryani yiyip karnınızı doyurabiliyorsunuz yani.
Chicken biryani nedir? Chicken biryani.
Bunun basmati pirinçten yaptıkları yemek var Hintlerin. Böyle biraz daha baharatların, tavuğu çok fazla kullanıyorlar zaten yemeklerinde. Her şeyi tavukla yapabiliyorlar zaten. İnek eti kesmek vesaire sıkıntılı olduğu için daha çok tavuk üzerinden ve kuzu eti üzerinden.
İnek eti satan yerler yok mu?
Şöyle aslında... Alenen açıktan satan yer yoktur. Ama kesiliyor mu? Kesiliyor. Yani mesela şöyle görmüştük. Varanasi'ye gitmiştik. Hinduların haç merkezi. Bu Uttar Pradesh eyaleti var. Yani Hindistan'daki Müslümanların yoğunluklu olarak yaşadığı bir eyalet. Orada mesela bir karşı mahallesinde Hindu var. Diğer mahallede de onun karşısında da Müslüman mahallesi var. Şimdi Müslüman mahallesinde mesela yani bir inek girse mesela her şey olabilir. Tabii bu göğüs alenen yapılamasa da mesela.
Keserler.
Tabii kesme ihtimalleri var ama daha çok bunu dediğim gibi sosyal bir baskının, bir siyasi bir baskının da üzerine binmesiyle beraber
yasak
zor.
Yasak mı? Devlet yasak mı koymuş?
Tabii tabii. Kesme. Kanunlarla birlikte yasaklanmış bu.
İnek kesilmiyor yani.
Evet. Nerede? Kesmek yasak. Ama çok şöyle var.
İnekler yaşıyorlar, ölüyorlar yani o zaman. Sonra gömüyorlar.
Yani zaten dünyadaki işte en büyük sığır nüfusunun olduğu yer Hindistan yani. Hani.
Çünkü yaşıyorlar yani.
Yaşıyorlar evet. Sokaklarda zaten araba mesela geçmeden beklemek zorunda kalıyor yani bir sığır şey mandayı ya da işte ineği.
Cezası nedir? Bir mandayı aldık sokakta. Kesileceğiz dedik. Cezası nedir? Bilgi
yani idam ederler.
Allah Allah. Çok ilginç ya.
Yani idam etmeye kalmadan öldürebilirler. Yani Hindular çok biraz. Çünkü şu andaki yönetimde zaten Hindu milliyetçisi bir yönetim var. BJP partisi. Yani biraz sıkıntılı olur muhtemelen. Ama şöyle kırsal kesimlerde mesela sadece Müslümandan olan bir köy varsa orada muhtemelen kimsenin ruhu duymadan hani inek etini kesiyor olabilirler yani. Tabii bunlar şu anda daha hani görmüş geçirmiş değil de daha çok duyumlu oluşmuş bilgiler şu an.
Müslümanlar üzerinde siyasi baskılar mevcut mu?
Tabii şöyle işte dediğim gibi İngilizlerden sonraki süreçte ve bağımsızlıktan sonraki süreçte Müslümanlar sürekli bir yani sosyal siyasi açıdan zayıf duruma düşmüşler maalesef. Öyle olunca da siyasi makamlarda olsun pek fazla
yer edememişler
kendine. Sosyal statü anlamında da maalesef arka planda kalmışlar. Bir kendi onlar içerisinde kendi içe kapanıklık olmasından ötürü de pek fazla devlet dairelerinde, kamu kuruluşlarında vesaire göremiyoruz. Ama geçen de mesela bir şu anki değil de bir önceki dönemde Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu mesela Müslümandı. Bu şaşırtıcı gelmişti bana mesela. Bir Müslüman da demek ki büyükelçi başkonsolos olabiliyor ülkede. Ama tabii buradaki temel nokta şu. Hindistan'ı yani oradaki ulus devlet mantığını öne çıkaran Müslümanlardan bahsedebiliriz yani.
Yani yine Hindistan'ın milliyetçiliğini yapan, tabii, Hindistan'ı savunan insanlar.
Tabii.
Hindistan'da peki böyle bir terör sorunu, bölgesel farklılıklardan ötürü, etnik sorunlardan ötürü yaşanan problemler mevcut mu?
Aslında şöyle, ülke kendi içerisinde sadece bir siyasi sıkıntı haricinde darbe bile olmamış ülkede. Yani kendi içerisinde kendiyle uğraşmamışlar, kendiyle barışık. Bu noktada biraz daha düşmanı ya da bir suçlu ilan etme Pakistan üzerinden gitmiş. Bu noktada mesela Hindistan ordusu sürekli Pakistan üzerine bir düşman karşısında bir tehdit algısı olarak gördüğü için kendi ordusunu sürekli güçlendirmiş. Kendi içindeki yapılarla uğraşmaktan çok daha çok Pakistan'la uğraşmışlar. Tabii dönem dönem şunun olduğunu görüyoruz. Dinlerin çok fazla olması ve bazı Hindu yani nasıl söylesek yani Hindu milliyetçilerinin Müslümanlara karşı çeşitli tazvir yani sıkıntı çıkarttıklarını görüyoruz aslında. Hatta mesela 2002'deki Gujarat olayları vardır. O dönem mesela şu anki Hindistan Başbakanı Narendra Modi mesela o dönem oranın eyalet valisiydi. Ve o dönemde orada olaylar olmuştu ve binlerce Müslüman zarar görmüştü o olaylardan. Babir Mescidi'nin yıkılması süreci de o dönemde olmuştu mesela. Yani o dönemde çıkan süreçte.
Müslümanların orada özlük hakkı anlamında bir sorunları yok yani, değil mi?
Ya şöyle, eğitim alabiliyorlar. Herhangi yani bir dava bir vesaire baskı. Bunu direkt kanunsal anlamda hissedemezsiniz ama
toplumsal
anlamda hissedebilirsiniz, evet, evet. Bunu.
Dünyanın her yerinde maalesef Müslümanlara karşı bir baskı unsurundan söz edebiliriz. Tabii. Yani şunu söylemek lazım. Dünyada Müslümanların, ben Müslümanım diyen insanların en rahat yaşadığı yer Türkiye.
Evet.
Bence öyle yani.
Evet.
Çünkü burada farklı dinlere de, farklı inançlara da herhangi bir baskı, herhangi bir dayatma söz konusu değil. Biz rahatlığımızı bir şükür sebebi olarak görmeliyiz.
Kesinlikle.
Şükretmeliyiz. Yani yaşadığımız coğrafya için, yaşadığımız topraklar için, inandığımız değerler için Allah'a şükretmeliyiz. Bazı görüntüler var mesela Hindistan'dan gelen. Bazı tarikatların, bazı inanışların görüntüleri var. Hakikaten sapkınlığın ötesinde.
Evet.
Gerçekten izah yok yani bunlar. Yani mantıksal bir çerçevede bir yere oturtamıyorsunuz. Bir din gibi, bir sadece insanların inandığı bir anlayış gibi yorumlamak bunları doğru olmaz. Çünkü hakikaten insanların farklı şeyleri böyle ilahlaştırmaları, farklı inançları kendilerinde bir değer olarak görmeleri yaşadıkları boşluğa da aslında gösteriyor. Yani herhangi bir amaçsızlığın, belki de işte hani deizmin tuzağı diyoruz ya ona, bir boşluğun sonucu olarak değerlendirmek lazım. Bu anlamda çok şanslıyız. Sen bu ayrımı da görebiliyorsun. Çünkü bu coğrafyanın çocuğu olarak, Anadolu'nun çocuğu olarak oraya gittiğin zaman, oradaki insanların haleti ruhiyelerini gördüğün zaman, yani Türkiye ile bir mukayese yapabiliyorsun. Ülkeni bir de oradan görmüş oluyorsun. Bu anlamda oradan Türkiye'yi görmek nasıl bir şey? Hindistan'dan Türkiye nasıl gözüküyor? Biraz bundan bahsedelim.
Şöyle, sadece Hindistan için değil de yurt dışına çıktığınız zaman Avrupa'ya da gitseniz zaten ülkenize hemen dönmek istiyorsunuz bir anlamda. Yani belli bir süreden sonra. Şunu hiçbir zaman düşünmedim mesela. Yurt dışında yaşamayı düşünmedim ama oraya kalıp oradaki elde ettiğim deneyimlerimi ülkeme aktarmayı daha çok düşündüm. Yani biraz mesela ezan sesi duyamadığınız zaman rahatsız hissedebiliyorsunuz kendinizi. O yüzden Hindistan'da tabii bu kısmen biraz daha az oluyor. Çünkü Müslüman nüfusunda olması, işte orada helal tüketimi yapabiliyor olmanız, ezan sesini duyabiliyor olmanız, camilere gidebiliyor olmanızın etkisi biraz daha tabii avantajlı olduğu için orada biraz daha belki uzun sürelerde yaşayabilir bir insan, bir Müslüman olarak. Ancak tabii şimdi toplumsal o siyasi, sosyal durumu görünce insanların tavırları biraz da bölgenin havanın getirmiş olduğu bir gevşeklik var insanlar üzerinde. Yani bunun da etkisiyle tabii böyle zor anlar yaşatabiliyor bölge insana. Buna baktığınız zaman, bazen gördüğünüz zaman diyorsunuz ki orada belediyecilik yok yani. Keşke belediyecilik olsa diyorsunuz mesela. Yani böyle bir öz eleştiri yapmıştık arkadaşlarımız arasında konuşurken. Yani hakikaten bir yavaşlık, bir böyle vakitin önemsiz olması orada çok fazla normal bir şey. Bunu görünce tabii ülkemize dönünce bazı şeyleri daha fazla şükrediyorsunuz.
Şöyle
yani.
Yemek olarak nasıl bir yemek profiliniz vardı? Türkiye'de Türkiye yemeklerini özlediniz mi? Ülkemizdeki yemekleri.
Şöyle ilk başta tabii özlüyorsunuz ama buradan biz bir buçuk aylık kahvaltı depomuzu yapmıştık. O bayağı faydasını gördük yani. Ama yemek konusunda mesela oradaki işte biryani olsun, karai olsun, chicken nandi olsun. Ya bu tarz yemekleri mesela yiyebilmeye başladık. Pakistan'da bu tecrübeyi elde etmiştik daha öncesinde. Orada da artık şunun eleştirisini yapıyorduk. Aa, buradaki işte chicken biryani güzel olmamış, şuradaki daha iyi falan. Yani o tarz, hatta buraya geldim, buradaki pilav çok garip geldi, bizim pilavımız yani. Hani biraz alıştırması zorlandım yani, hani tekrar o onların chicken biryanisinden sonra bizim o kendi pilavımızı, kendimize has yaptığımız pilavı yemek biraz garip gelmişti. Yani o bölgede orada yaşamaya başlayınca artık yemekleri de normal gelmeye başlıyor bir süreden sonra. Yani hiç değilse gelmek zorunda olduğunuzu da düşünüyorsunuz. Yani orada normal yaşantıya sahip olabilmek adına. Yemeklerine alışmıştık. Baharatlı tabii. Ağır bazen farklı baharatlar da oluyordu. Tabii artık az çok hangi yemeğe hangi baharatın katıldığını vesaire işte hangi yemeği daha fazla ağız tadımıza uyduğunu keşfedebildiğimiz için ondan sonra oturtturduktan sonra rahat, zaten rahat rahat, rahat yedik
eyvallah,
yani.
Eyvallah. Ben şeyi çok merak ediyorum. Yani oraya gidip de yemek anlamında zorluk yaşayan insanların orada nasıl uzun süre kalacağı. Çünkü hakikaten zor. Yani yemek öyle basit bir olay değil. Mide fesadına kadar insana götürebiliyor.
Tabii, tabii, tabii.
Biz Umre'deyken bir Hintli grubun içindeydim ben. Bir yemek ikram ettiler bana. Belki de chicken biryaniydi. Bilmiyorum artık ikram ettikleri şey de. Baharatlı bir tavuktu çünkü. Ondan biraz yedim. Hakikaten midem kendime gelemedi. Yani bayağı bir şey yaşadım. Yani böyle... Ya, sıkıntı yaşadım yani. Midemde rahatsızlık hissettim. O yemek kültür farklılığından ötürü. Onların tabii. baharatı çok kullanmaları. Tabii. Yemeği farklı yağlarda pişirmeleri belki.
Ya da yağsız pişirmeleri.
Ya da yağsız pişirmeleri. Biraz buna yol açabiliyor. Sen bunu da tecrübe etmiş oldun. Bunu da görmüş oldun. Peki mesela orada marketlerde durum nasıl? Markete gidip her isteden alabiliyor musun? Hem imkan dahilinde mi yani? Ucuz mu? Hem de ya böyle normal işte bizdeki Bimler gibi mesela. Gidip oraya işte peynirini, zeytinini falan alabiliyor musun? Öyle bir kültür var mı?
Şöyle özellikle Hindistan'da kahvaltı kültürü pek fazla yok. Zaten bu biraz da İngilizlerden geçmiş sanırım. İşte hafif bir omlet, çay eşliğinde ya da sütlü çay eşliğinde kahvaltısını yapıyorlar. Çok fazla seçenek olmuyor kahvaltıda. Peynir, zeytin zaten bulamıyorsunuz ülkede.
Kahvaltı kültürü ben çok iddialıyım. Yani Türkiye'deki gibi hiçbir yerde yoktur zaten.
Bence de. Yani ben de katılıyorum yani.
Kahvaltı kültürü bizde var yani
çünkü
dünyada.
Çünkü şu var. Biz kahvaltı yapmayı uzun süreli de kahvaltıda vakit harcamayı seviyoruz. Evet. Zevk alıyoruz kahvaltı yaparken. Ama onlar biraz daha yani belki ülkedeki... Sosyal hayatın o imkanlarını da getirmiş olduğu da bir şey olabilir. Sütlü çay ve omletle daha çok kahvaltılarını yapmaya çalışıyorlar. Bunu tabii görünce insan şükrediyor ülkesine yani. Hani yaptığımız lezzetler, o farklı tatları yani başka yerde göremiyorsunuz. Özellikle mesela ithal ediliyor zeytin vesaire. Peynir çoğu farklı mağazada da bulamıyorsunuz onu yani. O yüzden ülkeden eğer uzun süreli kalacak olanlar varsa, böyle bölgeye gitmeyi düşünen varsa kahvaltılıklarını yanında götürmesini tavsiye ederiz.
İneği yemiyorlar ya bunda. Yani ineği kesmiyorlar. Sütünü falan alıyorlar mı?
Süt tüketimi vesaire oluyor. Ondan sıkıntı her yerde süte ulaşabiliyorsunuz.
Sütünü sağıyorlar yani
evet,
değil mi?
Evet.
Ha, iyi tamam. Yani bari süt içsinler abi. Evet, yani yoğurt yani. Yapsınlar.
Kesinlikle. O noktada bir sıkıntı olmuyor. Süt vesaire tüketimi var. Ya şöyle de bir şey vardı mesela, biz Goa'ya gittiğinde inek eti tüketmiştik mesela. Yani bir yerde arka sokaklardan bir yerde inek eti yapılıyordu yani, öyle bir yemek yapılıyordu ve biz de tüketmiştik.
Şey
mesela.
Var mı böyle domuz eti, fare eti gibi şeyler var mı?
Şöyle yani domuzlar bazı şehirlerde mesela sokaklarda çok rahat dolaşırken görüyorsunuz yani. Mesela ineklerle beraber dolaşıyorlar. Yani birebir şahit olmadım domuz etini tükettiklerini ya da satıldığını görmedim. Ama ola da bilir yani.
Evet, karşılaşabiliriz diyorsun.
Tabii.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz Ahmet.
Ne demek?
Yani programın sonuna doğru geliyoruz. Ben son birkaç soru daha sorayım sana bu anlamda.
Ben şeyi de Keşmir deneyimlerinden de bahsetmek isterim o zaman. Yani bu programın sonuna doğru yaklaşmışken biraz Hindistan'ı, Pakistan'ı tanımaya çalışıyoruz bölgeyi. Biraz daha çok biz Hindistan'ı çoğu zaman göz ardı etmişiz biraz Pakistan'dan dolayı. Oradaki siyasi kültürel bağımızın güçlü olmasından ötürü biraz Hindistan'ı göz ardı etmişiz. Mesela Türkiye'nin uluslararası anlamdaki meselelerinde, Kıbrıs meselesi olsun, farklı adalardaki problemler olsun. Mesela Hindistan hep Pakistan hep Türkiye'den yana tavır almış. Türkiye de Pakistan'dan yana tavır almış Keşmir meselesinde mesela. Ama çoğumuz mesela farkında değiliz. Biz gidene kadar, oradaki durumu görene kadar fark etmemiştim. Mesela Hindistan'da da Keşmir'de de yoğunluklu olarak bir Müslüman nüfusu var. Yani %98 o Keşmir eyaletinin Müslüman. Yani oradaki Müslümanlar biraz daha ülkenin kuzeyinde kalması nedeni ise bize daha fazla benziyorlar. Yemek tarzları mesela biraz daha baharatları az. Hava mesela çok güzel. Yani orada Hindistan'ın diğer yerlerine, bölgelerine nazaran çok mükemmel bir hava var. Bahçeleri mükemmel. Yani nehirleri var. Ya bunları görünce diyorsunuz ki hakikaten yani Hindistan neden vazgeçmek istemiyor Keşmir'den, o güzelliklerden daha net anlıyorsunuz. Tabii dediğim gibi aslında söylemek istediğim nokta şuydu. Pakistan'da da Müslüman var, Hindistan'da da var. Biz nasıl bir yaklaşım içerisine sahip olmalıyız? Bunu tabii direkt mesela bir yargıda bulunmuyorsunuz. Biraz daha yaşamaya başlıyorsunuz bu süreci. İşte Hindistan'daki Müslümanlar da bizim için değerlidir diyorsunuz bu süreçten sonra. Buna yönelik biraz daha belki de ileride politika oluşturmamız gerekebilir yani. Oradaki Müslümanlara yönelik ya da Hindistan'la biraz daha genel daha iyi olabilecek düzeyde siyasi ilişkiler açısından.
Şu an siyasi ilişkilerimiz ne durumda Hindistan'la?
Ya bir sorunumuz yok. Daha önce bu Antalya'daki G20 zirvesinde de Hindistan'la Türkiye'nin arası bayağı bir yakınlaşma olmuştu o süreçte. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Hindistan'a gitmişti. Hatta geçen 2015 yılında olması gerekiyor. 1 Mayıs'ta yanılmıyorsam gitmişti. O dönemde de tabii ikili ilişkiler ilerlemişti. Ama dediğimiz gibi istenilen seviyede değil. Yani mesela ithal ihracat noktasına baktığımızda da daha fazla ithal ediyoruz. Cari açığımız da fazla Hindistan noktasına dezavantajlıyız. Belki bunların da yani değişmesi gerekiyor. Daha fazla ekonomik anlamda potansiyel olmasına rağmen şöyle bir aslında. Hindistan'da Türkiye birbirinin tamamlayıcılık ilişkisine dayandırabilir ekonomisi. Yani ikisi de aynı tip değil. Mesela altyapı yok ülkede. Hindistan'da kısıtlı. Hı hı. Biz altyapı noktasında biraz daha iyiyiz. Hani belediyeciliği o yüzden dedim biraz önce. Yani keşke belediyecilik olsa da altyapı biraz daha gelişse diye. Orada yok. Mesela onun iyi olduğu konular var. Yazılımda iyiler. Uzay çalışmalarında bize göre daha iyiler. Mesela bu şekilde bir tamamlayıcılık ilişkisine dayandırabiliriz ilişkimizi. Ve hani bu hep deriz ya kazan kazan.
Evet.
O noktada işte o politikayla belki daha iyi noktaları çekebiliriz ilişkilerimiz.
Yani bizim oraya vereceğimiz şeyler var. Onların bize vereceği şeyler var.
Tabii.
Karşılıklı bir ilişkiye dönüştürebiliriz bunu.
Tabii.
Biz belki oraya gidip işte altyapı çalışmaları yaparız. Sen elektrik mühendisi olacaksın
evet.
İnşallah.
İnşallah.
Orayla alakalı mühendislik çalışmaların olabilir, projelerin olabilir.
Tabii.
Bunları sunarsın. Bunlar kabul görür. Hem o bölgeyi tanıyan biri olarak hem oraya dair uzmanlığı olan biri olarak bunu gerçekleştirebilirsin mesela. Ya
İnşallah.
Da ben şunu düşünüyorum. Hangi bölümde üniversitede okursak okuyalım. Ne alanda kendimizi geliştirmek istersek isteyelim. Bir yere dahil bir uzmanlığımız varsa. Mesela Hindistan bölge uzmanlığı. Ya da İç Anadolu bölgesi uzmanlığı. Marmara bölgesi uzmanlığı. Yani bir uzmanlık insana çok şey kazandıran bir şey değil mi?
Kesinlikle.
Sen bunun ayrıcalığını hissediyorsun değil mi şu an?
Tabii
mesela
ki de.
Radyo programına geldim buraya. Erkam Radyo genç zamanına. Hindistan'la alakalı seninle bir program çektik.
Evet.
Ya bu ne demek? Demek ki bir uzmanlık yoluna girmiş olman senin konuşabileceğin bir alanın olduğunu gösteriyor. Yani sen bir konuda fikir sahibi olabilirsin.
Evet.
Yarın öbür gün Hindistan'la alakalı gündemde aktif bir mesele olduğu zaman bir televizyon programına çıkıp bölgeyi yorumlayabilirsin.
Evet.
Bunlar çok önemli şeyler. Ben bu anlamda çok tebrik ediyorum. Bu çalışmada, programda, projede emeği geçen insanlara da teşekkür ediyorum. İnşallah katlanarak, inşallah üstünü koyarak programlar, projeler devam eder. Bizler de gıpta ile izlemeye devam ederiz.
İnşallah.
Nasip olursa biz de katılırız belki hatta. Bakarsın biz de bir yerlerin uzmanı olma yolunda kendimizi geliştiririz.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Ahmet.
Ne demek.
Ağzına yüreğine sağlık.
Allah
İnşallah
razı.
Hindistan sizi bekliyor.
İnşallah.
Dünya bizi bekliyor.
Evet.
Gideceğimiz, göreceğimiz çok yer var.
Evet.
Gitmelere, gelmelere devam edelim. Müslüman kardeşlerimizin özellikle yaşayışlarına dair izlenimlerimizi, görgümüzü daha da arttıralım ve dünyanın neresinde bir zulüm varsa, dünyanın neresinde bir adaletsizlik varsa bunun çözümü için alternatif pratikler geliştirelim.
Tabii.
Çok teşekkür ederiz.
Ne demek, rica ederim. Ben memnun oldum davet ettiğin için.
Eyvallah. İnşallah, inşallah yine görüşmek üzere.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenler, bugün Ahmet Sücülü ile beraberdik. Hindistan uzmanı kendisi. Hindistan'a gidip geliyor ve bölgeye dair güzel fikirleri, güzel düşünceleri var. Bunları paylaştık. Umarım keyifli, güzel bir program olmuştur. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet.